Ayrım 4.
Anlamsız olan kökensel bir karşıtlığa sürüklemez, tersine bir bütünün iki ayrı görünüşünü sergilemeyi yeğler çokluk. Tao, dolunun ve boşun nedenidir, ikisinden birinin değil. O kendini yenilemeye ve çöküşe neden olur, ikisinden birinin değil. Tao, başlangıcın ve bitimin nedenidir, ikisinden birinin değil. Tao, birikimin ve dağılımın nedenidir, ikisinden birinin değil. Tao, nesneleri oldukları gibi ortaya koyar, ancak kendisi bir nesne değil. Tao'yu kimse yaratamaz. Tao tüm nesnelerdedir. Böyle anlamsız tutumla Tao etkilenmez. Oysa o tüm nesneleri yaratır. Kendisinin belli bir biçimi yoktur. Oysa bütün biçimlerin kaynağıdır. Tao değişmezdir. Oysa kendisi evrende tüm değişmelerin içinde bulunur. Tao kendi gözlerini görebilmek için belli çevrintide dönen insan gibi araştırır. Bunu anlayan kimse yolunu sürdürür. Tao hiçin ve hepin ölümsüz anlamsızlığıdır. 6. Bölüm Doğal Olan. Bilge, hepsinden önce eksiksiz ve kesinlik içinde doğal insandır. Doğal olandan kaçınmayanlar, yüzeysellik içinde yalpalamayanlar, günün tadını çıkarmaya bakmayanlar yetkinliğe yakındır. Yüzeysel, yapay olan görünüş dünyasının nesnel varlıklarıyla uğraşmadır. Buna ereğin ötesine geçme denir. Çok kazanç edinmek, varsılığa kavuşmak için insanlar, gereksinimlerini giderebilenler böyledir ve ereğe ulaşmak için geceyi gündüze katan görevlilerdir. Buna doğal olanı özünde taşıyan, yapay olanı dışlayan denir. Erdem, doğal olandadır. Tavuculukta doğal olanın düşünsel içeriği, doğala yönelme devinimi, değişme anlamına gelmez. Daha önceki duruma dönüş gerekmez. O ancak kendi özgün doğasını bulma, yapay olanın katmanlarından kurtulma, hep var olan aydınlığa ulaşma anlamındadır. O, doğanın yeterince saygı görmesi doğacılığa özgü bir türde değildir. İnsanın gözlemleyebileceği doğa, görünenin arkasında duran büyük içsel gücün dışa vuruşunu gösteren bir gözlem aracıdır. Bu, Tao'cunun doğa altında gördüğü güçtür. Bu, mutluluk verici bir durumdur. İnsan doğası bu durum içinde iyidir. Gerçek bir denge ve bütün yaşamla uyum içindedir. İnsanın yetenekleri eksiksiz bir düzene girmiştir. Onun tüm etkinliğini doldurmuştur. Ayrıca bu mutlu durum insanı kendi varlığına göre iyi korur. Tavuculuğun açıkladığına göre insan şimdi ve burada yetkinliğin bu mutluluk veren durumuna dönebilir. Mutluluk ülkesi, cennet, hepten yitirilmemiştir. O aydınlığın ortamına girebilen, ışığa çıkabilen içsel bir durumdur. Tavuculuk, bütün tinsel ve metafizik nesnelerin tüm çevresini insana özgü tüm olanaklar gibi kavrar. İnsan evrende yabancı değildir. O kendisini kuşatan koşulların bilincine varmış, onların bölümü olmuş ya da olması gereken bir gezgindir. Onda diri bir ilgi vardır. Ancak hepsini subspecie aeternitatis, önsüzlüğün görünüşü altında görür. Doğal olan, sonluluğun içinde bulunan sürede bile sonluluğun korkusuz bir gözlenmesi anlamını içerir. Biz, tinin gerçeklerini öğrenmek istiyorsak, yeryüzünün yasalarına da ilgiyle bakmalıyız. Her varlığın özel bir doğası vardır. O, kendi doğasına uygun biçimde gelişir. Karışık bir biçime sokulamaz, duruma itilemez. Bu, nesnelerin tüm özelliklerini öğrenme anlamına gelir. Bir insan ıslak bir yerde uyursa böğürlerinde bir ağrı sezer, gövdesinin yarısı ölü gibi olur. Oysa bir yılan balığı için böyle olur muymuş? O, bir ağacın doruğunda bulunsa korkudan sarsılır, bütün gövdesi titrerdi. Oysa bir maymun için böyle olur muymuş? Kim bu üç ayrı yerin hangisinin gerçek durağı olduğunu bilebilir? Bir kırda çalgı çal, türkü söyle. Kuşlar, evcil olmayan tüm hayvanlar ürküp kaçacaklar. Yalnız insanlar duracaklar öteye beriye bakınmak için. Doğal olanda birlikte eylemle yaşam eksiksiz bir uzlaşım içindedir. Çağdaş insan gözlemciden çok katılımcı olmak ister. Kendi kendini biçimlendirir, aydınlatır. Yaşamın yanında durabilir. Dıştan gözlemlemekten kaçınır. Olaya çözümleyici bir anlayışla yaklaşmayı ya da yanlış olsa bile kıpırdayan gözlerle soruna bakan bir ilgili olmayı yeğler. Bambaşka bir varlıkmış gibi gözlenen evrenle uyum içinde bulunma olanağı yoktur. Bu yarılmış, ikiye bölünmüş bir kişilik demektir. Bu çağımıza özgü erken bunamanın bir türüdür. Salt varlık, eril olan yangı çözümsel gözlemle gündeme getirdi. Bu işlem kendi varlığı söz konusu olunca çorak bir işlevdir. Öte yandan ıslak nitelikli yin de bir karşı tepki olarak salt duygu işlemini vurgular. Gerek ıslak yin, gerekse kuru yang birlikte bulunur. Birbirinden ayrı kalamaz. İkisi de birbirini bütünler, denge içinde kalır. Baş ve gönül, us ve duygu, kuruyla ıslak, hepsi de eş ölçüde yararsızdır. Denge içinde bulunmazlarsa uyumu bozulur. Doğanın gözlemlenmesi kesin ve açık seçik olmalı. Sezgi ve varoluşla sağlanan bilgiye benzememeli. Bilge, nesneleri öznel bir tutumla kavramayı düşünmez bile. Tersine gözlenen varlığa yönelir. Buna aydınlığa gereksinme denir. Çözümsel yönteme dayalı çözümleme bir nesneyi tek olarak görmektir. Onu kendi varlığı içinde başka bir nesneye çevirme de olasıdır ama o çöküşün kesin öğesiyle kendi olarak kalır. Bir insan nesnel varlığın doğasına girerse ve nesnel varlık önem kazanmaya başlarsa, o bir araç olmazsa ya da kişisel olarak ondan yarar ummazsa, ilk kez kendi benliğinde hayvanı aşmış demektir. Doğayı sömürmek isterse tersi olur. Bir hayvan düzeyine iner. İnsan doğadan kopar kopmaz ve nesnelerle bağlantısı bir oluşu yitirirse aşağı, dağılmaya giden yola girer. Böylece yalnız doğadan değil, içten birbirine bağlanan tinsel yaşamından da uzaklaşır. Doğayı öldürdükçe kendini de öldürür. Doğaya karşı kötü davranan, onu tutsak etmeye çalışan kimse, kendi kendini yıprattığı, aşındırdığı gibi tutsak da eder. Doğal insan, doğayla hep uyum içinde bulunan, daha önce kendi yaşamında görülen yapaylığı büyütmeyen, geliştirmeyen kimsedir. Bunun gibi istekler ve eğilimlerle içsel yıpranmalara katılır. Bilge, doğayla sıkı bir ilişki ve uyum içinde yaşar. Toplumdan uzak, içe kapalı bir kimse olmasına karşın kaçınılmaz, bırakılmaz bir kişi olma gereğinde de değildir. O çokluk, Hindu inançlarında görülen ormanda yaşayan kimseler gibi devlete, insanlara kendi yönteminde yararlı olmuştur. Bunu da toplumdan uzaklaşıp bir yerde tek başına yaşamaya başlamadan, evreni yalnızlık içinde gözlemlemeyi yeğleyen bir yaşama geçmeden önce başarmıştır. O, dünyanın karşısına bir yaslayıcı tutumuyla çıkmamış, tersine yaşama açılmıştır. O, yapay ve doğa dışı olanı yeniden gözden geçirmek üzere geri çevirdi. İlgiye değen, önemli olan konularda açıklayıcı alıntılar düzenledi. Bunların hepsi bir değerler sorusudur. Varsılığın vardığı sonuç yalın olarak düşünülürse, paraya karşı duyulan tiksinti ve varlıkların katıldığı acıma duygusu açıklığa kavuşur. İkisi de özdeştir. Yorucu, kaygılandıran bir öfke, süre bakımından gevşeme ve yaşam sevinci yönünden evdekini yitirme korkusu, kendiliğinden ortaya çıkan engeller, bunlardan doğan güvensizlikler, sağlıksız eğlencelere ve zaman öldürücü işlere yönelik sıkıcı, yararsız, hızlandırılmış bir araştırma. Hepsinde biricik tutum ve yöntem zamanı öldürme, zamanın içinden dışına çıkma, onun ötesine geçme. Lin Yutang'dan aktarılan Amerikanca kötülük üstüne yine Amerikanca için Batı dünyasının daha büyük bir kesimi ele alınmış. Amerika'nın üç büyük kötülüğü vardır. Bunlar da yeteneklilik, zamanı kılı kılına düşünmek ve uygulama başarı çabası. İşte bunlar Amerikalıyı mutsuz ve sinirli yapan nesnelerdir. Onlar başkalarının satılamaz, bırakılamaz haklarını çalıyorlar. Üşengenlikleri nedeniyle yalan söylerler, kimi iyi, işsiz ve güzel öğle sonraları yaparlar bu işleri. Çağdaş, endüstriye dayalı yaşam biçimi bu parlak görkemli zamanı genişletiyor. Ancak bundan daha kötüsü zamanla başka bir anlayışın doğmasıdır. O da saat gibi yanıltıcı araçtır. Gerçekten ortaya çıkan durum insan varlığının bir saate dönüştürüldüğüdür. Meister Eckhart diyor ki, varlıklı kimselerde çok mal edinme ve kıvanç kötü sayılmaz. Bir düşünün ki adam yeteneklidir, çok varlık edinmeden yaşayamaz. Burada gösterir kendini varsılığın çürümüşlüğü. Bayağı insan yaşamında ilk kez kazandığı paraya tapar, bu evrede yoldan azar, gerçekten güzel yaşam gözüne görünmez, değersiz, yaşanmaz olur. Bilge, dünya gezisinden edindiği deneyimle bir sınır çizgisi tanır kendine. Böylece bireyselle kurduğu ilişkinin özdeşini evrenle de gerçekleştirir. İçinde bencillik olmayan bir öz saygısı, namus kavramından arınmış bir töre ekini. Belli aşamalara ya da üne dayanmayan bir yönetim, içe kapanıştan uzak bir geri dönüş, sağlık korumayı içermeyen bir sağlıklılık. Biz bu arada yetkin bir tutum içinde tüm nesnelere egemen olmakla bağlantılı bir unutmayı, hepsinden kazanılmış olması gereken sonsuz bir dinginliği de sağlamış durumdayız. Chuang Tzu. Dünyadan el çekme, geri dönüş, içe kapanış anlamında değildi. Gerçek bilge bir ermiş idiyse kendisine bir takım öğrencilerin gelmesine karşı çıkmaz. O, kendisinde Tao bulunduğundan birdenbire ünlenmiş olur. Toplumdan uzak kalarak tek başına yaşamaya koyulan bilgeler, müzikçiler, ressamlar, ozanlar, gönüldeşlik konusunda besbelli bir anlamda tanındılar. Onlar bilgelerin bilgeliğine, müziklilerin müziğine ve ozanların şiirlerine, öteki düşünürlerin görüşlerine katılmışlar ve yalnız yaşamaktan kıvanç duymuşlardır. Bunu da toplumlar uzak kalmış gibi benimsemişlerdir. Onlar böylece kendi yaşamlarında içsel ve dışsal devinim içinde yin yangla uyum sağladılar. Bilgelerle sanatçılar arasında düşünce alışverişi ve söyleşi, eğitişim inceliği içinde sürdürülen işlemlere dayanmaz. Chuang Tzu bilincin bilgisini istemeyi sınırsız bir karmaşa kaynağı olarak görmüştü. Dünyaya özgü bilinç, bilgi yapay bir anlıktır, eylemlerin birikimidir. Bu başka bir nesneye dönüşmez. Ussal anlayış gücünün nesnel olaylar ortamının sorunlarıyla bağlantısı olmaz. Yapay bir nitelik taşıyan anlayış yetini değil, göksel olanı geliştirir. Yüzeysel bilgi insanı çokluğa, dağılmaya, şaşkınlığa iter. Büyük birliğe yönelik bilgi, bilinç yalnız o yetkinliktir. Biz bilgi çoğaldıkça kazanırız, Tao'da ise azaldıkça kazanırız. Bilginlik izlenimlerden, olaylardan bir birikim edinmeye ve onları saptamaya dayanır. Bunlar durağandır. Hepsi geçmişin varlığına, tarihselliğe bağlıdır. Geçmiş çağımızda yaşasa bile ölüdür. Yaşayanı ölenler aracılığıyla güçlendirmeye girişmek güvenle karaya oturmaktır. Kuo Xiang. Bilgelik yaşamı anlamak için esnek bir tutum ister. O etkindir. Bu yüzden yaşam da bütünlük içindedir. Tinsel girişimlerle ayrılamaz. Bishop Schoen şöyle diyor: İnsanlar niceliksel varsıllığın bilgisi konusunda nesnel olaylardan edinilen algıdan daha çoğunu elde bulundurmaz. Bu durum bilginin kendisi için de geçerlidir. Başarı sağlayan gerekli biçimde bir yoksullaşmadır. İnsan tinsel bilgilerle yönlendirilemez. Bilgi yalnızca dengeyi sağlamak ve birliği yeniden kurmak içindir. Bilgi için bilgi edinmeyi isteyen, ortaya koyan verimsiz eğitimcilerdir. Bu bilgi yalnızca anlayış yetisini yanıltmakla kalmaz, tersine sınırlı anlayış yetisi nedeniyle kaçılması gereken bir sevinç yaratır. Böylesi kimse kendini kıvanç içinde bulur. Chuang Tzu buna gülerek der ki, sen bilgini gözler önüne koyuyorsun, amacın dangalakları şaşırtmaktır. Sen aşağılıkların önünde parlak görünmek için kendi kendini bilgili kılıyorsun, saldırıyorsun, kollarının arasında güneşi de ayı da kandırıyorsun, sonra güçlere karşı koyamıyorsun. Bir kez bile sen bir kurbağadan, şu daracık dünyanın yaratığından, okyanustan söz edemiyorsun. Sen bir Tao eğitimcisinden de söz edemiyorsun. Onun bakış açısı sınırlanmıştır. Bilgi, bilgi aracılığıyla öğretmez. Tersine örnek verir. Gerçek bilgi, bilgiyi kendisi için saklar. Buna karşılık insanlar genelde bilgiyi kendi kanıtlarının biçimi içinde ortaya koyarlar, birbirlerini inandırmaya koyulurlar. Yetkin Tao kendi kendisiyle bağımlı değil, yetkin kanıt etkisini sözcüklerde gösterir. Bilgenin sözsüz söylev gücü vardır. Bu öze işleyen, bilinçsiz, dahası kaçınılamayan etkisi aydınlanmış insandan doğar. Onun kullanılması için gereklilik söz konusu değildir. Bu etki insanları doğal tutumu benimsemeye götürür. İnsanlar açların önlerinde gördükleri besin ardınca koştukları gibi Tao'da bulunanı izlerler. Kuan Tzu. İnsanlar analarını yitiren çocuklar gibi ona bağlanırlar. Yollarını şaşırmış gezginler gibi onun çevresinde toplanırlar. Tao insanların bütün etkin olanaklarını geliştirir. Tao'da yetkin bir anlama yetisi vardır. Tüm insanlar doğal olarak insanlara yönelik bir eğilim içinde yaşayana gelirler. Gönülleri esenlik içinde bulunan kimseler tanrısal ışımayı genişletirler. Tüm o varlıklar onda birliğe ulaşmıştır. Bu nedenle o öyle olduğunu bilmez. O yalın doğadır. Tao eylem içinde olduğu gibi kalır. O göğü kendine kılavuz edinmiştir. İnsanlar da onu kendilerine öncü yapmıştır. Konfüçyüs bile der ki, bilge insanların kendini tanımayışlarından dolayı mutsuz değildir. Ancak o insanları tanımadığında mutsuzdur. Akademicilerin ve geçmişin tarihiyle ilgili bilgiye önem vermemek, tüm bilgi ve gelenekle arayı açma anlamına gelmez. Taoculukta, Konfüçyusçulukta olduğu gibi hep eski bilgelerle bağlantı kurulur. Onlardan öğrenilecekler önemsenir. Bu çağdan çağa yayılarak yaşayan bir gelenek içinde Tao'nun içsel bilgisidir. Bunun karşıtı da birbiri ardınca çözülüveren felsefeye özgü saman alevidir. Bu tür bilgi önce günceldi, sonra güncel dışı sayıldı. Bütün öteki bilgilerden daha kalıcı oldu. Bunlar egoyu, özgün bir düşünce türü bulma çabası içinde şişirirler. İşte bu nedenle biz sözcükleri kullanmadaki çağdaş itimi yeniden görebiliriz. Özgün, kendi kaynağıyla kesin bağlantı kurandır. bireysel bir anlayıştan gelen ya da gelişigüzel esen bir yerle sürüklenen, yürütülen değil. Geleneksel bir uygulama insanı kaynağıyla bağlantı içine sokar. Ona dayanıklılık verir, devinmezlik değil. Ona gelişime giden yolu gösterir. Bu yapıtın Almanca çevirmeni, tradition, gelenek sözcüğünü yalnızca tarihsel anlamda değil, insanın kaynağı, düşünce ve eylemin ortaya çıkış alanı sayıyor. Bundan çıkan anlama göre bilgenin ardınca gitmek, bütün karşıtlıkları özünde uyum düzenine sokmuş, aşkınlaştırmış kişiyi izlemek, dünyada uyum içinde yaşamak, onun tüm değerini ayrıntılarıyla kavramak, onun bütün anlamını bulmak içindir. Onun öğretisi de düşünsel kişiliğinin örneğini sergiler, böylece başkaları onda kendilerini bulabilirler. Biz son olarak doğanın ortamında, gereklilik alanında doğmuşuz. Bir tinsellik ve özgürlük dünyasında yeniden doğacağız. Anlıktan daha kapsamlı, daha derin bir anlayışla ortaya çıkacağız. Biz toplumsal varlıklar değiliz. Sonsuzluk içinde birer gezginiz. S. Radhakrishnan, India and China. Bilgede bulunan bu örnek alınması gereken gücün bir ülkenin yöneticisinde de olması kaçınılmazdır. Yöneticinin doğa yasalarıyla uyum içinde bulunması, yaşamın diri bir örneği olması gerekir. Nitekim yöneten, yönetilen ve doğa birdir. Kötü yönetimin pisliği yönetilenlerde değil, yönetendedir. Konfüçyüs der ki, okçu gerek bilgi edinmiş, eğitilmiş insana benzer. Atışta ereği bulamayan kimse suçu kendisinde arar. Böylece yanlışlığı da yönetim yetkisini elinde bulunduranlarda aramalı. Töre gibi yasaların çokluğundan doğan yönlendirme de yalınlığın ve kendiliğindenliğin doğal durumuyla birlikte çöker. Hepsi birlikte yıkılır. Böylece yetki baskı üzerindeki egemenliğini yitirir. Devlet, yasak ve yasanın birbirlerine karışması kötülüğü güçlendirir, özendirir ve böylece kötülük hepsinin önüne engel çıkarır. Yasalar oldukça az sınırlandırılmalı, yoksa halkın ve bireyin özgürlüğünü yıkar, hepsini bir köle durumuna düşürür. Onlar olabildiğince alçalmışlar, tükenmişler, kendi başlarının kaygısına düşmüşler, kendilerini düşünmeye koyulmuşlar, yıkıcı bir etkiyle kolayca uçuruma sürüklenmişler. Onlar kurallar, buyruklar altına girecekler, araçla ereği birbirine karıştıracaklar. Tavucunun diliyle söylemek gerekirse onlar yolu şaşırıyorlar. Eski çağın yöneticileri tüm başarıyı halklarında, tüm başarısızlığı kendilerinde görürlerdi. Chuang Tzu'dan aktarılan aşağıdaki alıntı çağımıza damgasını vurmuştur. Böyle yöneticiler günümüzde yoktur. Onlar bir nesneyi saklarlar, göremediklerini de yererlerdi. Onlar insanlara ağır yükler vurur, taşıyamayanları cezalandırırlardı. Gücünün yeterli olmadığını sezen halk yalana sığınırdı. Yalan çok olursa bir halk başkasından daha yalancı olabilir mi? Bilgisi yetersiz olan bir halk eğriliğe sığınır. Aracı gereci yetersiz olanlar hırsızlığa yönelirler. Öyleyse soygun ve hırsızlık konusunda gerçek sorumlu kimdir? Bunun yanıtı da şöyledir. Gücü elinde tutan yönetim. Yönetici yönetmek için görevlendirilmiştir. Kızartılmış bir küçük balık olarak bu işin kolayına bakılmış uzun da sürmez anlamına gelir. Bu bilmeden işe koyulma tutumu bilge bir yöneticinin yeğlemelerine dayandığından kargaşalıkla karşılaştırılamaz. Ancak toplumsal uzlaşmanın, törenin, devlet yönetiminin onaylamasıyla, anlaşmasıyla birlikte iç içe görülebilir. O, başıboşluğun bir özgürlük belgesi değil, tersine doğal, yapay olmayan bir yaşamın güvencesidir. Kamel Höker adlı yaşlı bir adamın öyküsü evdedir. Bu yaşlı kişi çok başarılı bir bahçıvandı. Birçokları onun başarılarının gizemini öğrenmek istemişlerdi. Ancak o bunu yalanladı. Elinde doğal olanakların yarattığı sabanından başka aracın bulunmadığını, özel bir yönteme dayanmadığını söyledi. Ağaçlar bağında yemiş vermeye başladığında ilgilen, kökleri iyice düzenlemişsin. Onları toprakla çevrelemişsin, iyi ürün almışsın, iyi işlemişsin. Artık bitkilere bir daha dokunma, onları düşünme, onların yanına gitme, çevrelerinde gezinme. Tersine onları kendi başlarına bırak, kendi işlerini kendileri görsünler. Doğa gerekeni yapacaktır. Ben ağaçların, bitkilerin gereksiz bakımla yetiştirilmesine karşıyım. Başkaları sağa sola koşarlar, bitkilerin yetişmelerine, gelişmelerine bakarlar. Onları tırnaklarlar, daha sağlıklı yaşasın, gelişsin diye yere eşeler ya da fidanları toprağa iyice yayışıp yayışmadıklarını öğrenmek için sarsarlar. İşte bu yolla onlar ağaçların doğal durumunu bozmaya başlarlar. Böylece özen ve ilgiyi kargaşa, yıkıma çevirirler. Sen bunu yapma. Hepsi bu. O, bu ilkelerin yönetime uygulanıp uygulanamayacağı sorulduğunda şu karşılığı verdi. Ben yalnızca bahçıvanlık işleriyle, bahçıvanlarla ilgilenirim. Yönetim benim sorunum değil. Benim yaşadığım köyde görevliler bütün olası düzenlemeleri yaparlar. Halkı karşı çok büyük acıma duyguları varmış. Buna karşın bu görevlilerin eylemi çok büyük yıkımlar da getirir. Sabah akşam onların yardımcıları gelirler ve şunları söylerler. Onun saygınlığı bize tarla sürmede, bitki yetiştirmede size yardımcı olalım, kolaylık sağlayalım, ekininizi içeri taşıdığınızı görelim buyuruyor. Artık el işlerini, dokumaları, örmeleri kıyılamayı, tellemeyi bırakın. Çocuklarınıza bakın. Düdük öttüğünde toplanın, tavuklara, domuzlara bakın. Halk sabah akşam bu söylenene uyar. Bizim kendimize göre başka bir işimiz yoktur. Bu koşullar altında gelişme, doğal biçimde ilerleme olanağı var mı? 7. Bölüm Wu Wei. Wu Wei de bir kavramdır. Başka bir dile çevrilmesi çok güç olduğundan, açık karşılığı bulunamadığından böyle bırakılmıştır. O bir eylemsizlik öğretisidir. Ancak yüzeysel bir anlayışla bırakın yapsınlar karşılığı ilgisizlik anlamında yorumlanmış. Oysa Taoci ilgisiz değil, tersine kendini tüm yaşama adamıştır. Bu kavramın başka dile çevrilme denemesine girişilirse bir bakıma karışmamak ya da oluruna bırakmak diye karşılanması daha uygun düşer. Oldukça basık bir ovada doğallığın, yaşam ve yaşama aldırmazlığın, tüm durumlarda kaçınılmaz dövüşmeye, savaşmaya yönelik güçlüklerden uzak kalmanın bir uygulamasıdır bu. Bu ova bireysel ya da ussal olsun. Dahası başka görüşlerin kavranmasındaki gibi bireysel özgürlüğe değgin en son sınır çizgilerinin kapalılığı konusunda olsun değişmez. Burada önemli olan bu ovanın aldırmazlık, bir yol bulma özgürlüğü, bir gevşeme, hepsinden önce bir benin, egonun gevşemesi ve benlik tutkusuyla anlaşmazlık konusunda bir sorumluluk taşınması gibi anlamlara geldiğidir. Bu oldukça yüksek ovada isteksizlik, soğukkanlılık gibi gerginliklerden kurtulmaya götüren durumlar gerçekleştirme yolunda büyük bir yardım vardır. Davranış doğal tutumda tükenmez ve daha çok aşırı çaba içinde sürdürülen bir tinsel çalışmanın sonucudur. Burada tin isteklerin, uyurgezerliklerin, kendiliğinden doğan istekler ve bencilliğe değgin sorunlarla ilgili verimsiz bir uğraşın egemenliği altındadır. Sorunlar çözüme ulaştırılır, bu gerginlikler gider. İnsan bir konunun gerçek doğasını anlayabilecek duruma gelirse, insan konuyu uyuyarak geçiştirir. Ya da birdenbire kendiliğinden ortaya çıkan bir sezgisel düşünce kıvılcımıyla kavrar. Ussal düşünce çınlamazsa ve gerçekliğin kendiliğinden doğan bilgisi uyanırsa buna salıverilmişlilik denir. Bu dolaysızlığın ya da Şuang Tzu'nun dediği gibi dalgın olmayışın, kendiliğinden uyumun, uzlaşmanın, eksiksiz bir uysallığın öğretisidir. Bir davranış baskıdan sıyrılmış ve doğalsa kendine özgü oranlama ve tartıyla birlikte davranışın alışılagelen yorumunu da yitirir. Bu davranış böylece doğayla uyum içine girer. O davranış yalnızca vardır. Bu konuda derin düşünme gereği yoktur. Burada gizli saklı bir öğe yoktur. Nitekim böyle uyuşuk eylemde öğe bulunmaz. Burada etkinlik dinginliğin odağı uğruna sallantılıdır ve yalnızca göklerin devinimiyle uyum içinde bulunan bir devinimi ister. Biricik gerekli eylem Tao ile uzlaşmadır. Her devinim kendiliğindendir. Evren gibi çaba tüketmeden var olur. Ayrıca insanla birlikte olma gereğindedir. İnsan kendiliğindenlik istemediği sürece onun davranışı istencinin ya da usa uygun anlayış yetisinden doğan derin düşüncelerin ürünüdür. Bu nedenle yapay, bağımlı ve uyumun dışında kalanlar gök devinimleriyle uzlaşımlıdır. Devinim bir açılıp yayılmadır. Emek istemez. İstenç dışı olmalıdır. Bu uyuşukluğu, üşengenliği istemek değildir. Ne denli bilge olsa, nesnel varlık konusunda bilgi edinmişse de nesnelerle bağlantıyı bırakmaz. Bu konuda yanılgıyı onaylamaz. Onun anlayış gücü, tini dünyanın üstüne çıksa, onu aşsa bile o hep dünyadadır. O, dünyada yaşamın sessizce sindirilmesi, özümsenmesidir. Geldiği gibidir, olduğu gibidir. Uygun süreyi beklemek sonuç almak için baskı değildir. Tersine elverişli dönemin ve durumun aydınlığa kavuşup açılabilmesidir. O ne korkak bir yazgıcılık ne de dine bağlı bir atılımdır. Yalnızca bir güven vermedir. Yine o gerçeklik içinde kıvanç duymadır. Eğlenceli bir büyülemedir. Yaşamla bağlantılıdır. Chuang Tzu'nun sözleriyle söylersek bilgelerde görüldüğü gibi onlar da belli görevlerini sevinerek sergilerler. Eylemsizlik içsel bir niteliktir, edilgin de olabilir, ancak bu yaratıcı bir edilginlik anlamındadır. Eylemsizlikten eylemin olanağı doğar, gelişir. Sürekli verimsiz bir taşkınlık içinde eylem için eyleme geçmek, kendi gücünü boşuna tüketmek gibi anlamsız bir atılımdır. Eylem belli, belirli durumlara yönelik, onlarla sınırlı olmalıdır. Su üzerinde gezmeye çıkmak bir kayığı gerektirir. Bu da kayığın ancak su yüzeyinde dolaşabilecek durumda olması demektir. Ancak kayık karaya çekilirse geziyi sürdüremezsin. Kendi kendine öfkelenir, kızar durursun. Ereğine ulaşamazsın. Canını sıkıntıya sokarsın. Chuang Tzu. Bu, kendi kendini sıkıntıya sokmak, başkalarını da sıkıntılandırmak anlamına gelir. Başkalarını gereksiz, anlamsız bir eyleme sürüklemek, kendi eyleminin içine çekmek ya da dışsal bir etkinliğe yöneltmek, düzenli bir tasarımın dışına çıkarmaktır. Bu, önceden kendisi için iyi olana kavuştuğunu, bunun başkaları için de iyi olduğunu bilerek yapmak demektir. Bu, düşünce değiştirmenin, birdenbire dininden dönmenin dangalaklığı içinde görünen bir durumdur. Din değiştirme gelişimin doğal düzenini de bireyler gibi ulusları da saptırır, güçlerini azaltır. Bu tutum varsayımın yolunu kapar. Oysa insan bildiğinden daha çoğunu öğrenebilir. Elinde bulunmayan bir yetkinliği kanıtlamak, gerçekleştirmek ister. Sen doğanın sınırları içinde eyleme geç. Doğanın dışında kalanla ilgilenme. İşte bu en yalın düşünce yoludur. Eylemde bulunmama yöntemidir. Cao Xiang. İnsan ancak kendi özünde bulunanı sergileyebilir. Yığınlaşan, bölünen bir anlayış gücünden, bir ıradan ancak bir düzensiz yığın çıkabilir. Yalnızca kişisel benden daha büyük olan bir varlıkla kurulan bağlantı sonucu öğrenilenle insanüstü güce varılabilir. İşte biricik etkin öğüt budur. İçi güçlüklerle, sıkıntıyla, kaygıyla dolu bir kimsenin mutsuzluğu başka yerde, başka bir insanda, eylemde ya da varoluşun gerçekleştiği başka bir kişide aramasının ne anlamı var? Sen yalnızca iyi ürünler vererek doğru yolu gösterenlerin ardından git. Öyle öğüt vermenin, etkilemenin ya da dolaylı yollara saptıranın gerçeklerle ne ilgisi var? Wu Wei'nin geniş görüşlülüğü, güvenliğin sağlanmasında yalancı tanrılara yakarma, sığınma girişimini yok etmek anlamına da gelir. Dünyanın bilgeleri güvenliğin sağlanması yolunda gösterilen dangalakça çabanın boşluğunu kanıtladılar. Yaşam etkindir, devingendir, değişkendir hep. Ölümse katıdır, durağandır. Sorunları kesinlikle gerçekleşmeyen, kuşkulu kalan bir gelecekle uğraşmak içinde yaşanan çağı yaşanmamış gibi gösterir. Çelişkili tutum tüm güvenlik isteğini bırakmaktadır. Yokluğun tinsel yoksunluğu da devinimsiz bir ortamda geriye dönüşte, gelişigüzel bir sürede gerçekleştirilen ya da gerçekleştirilebilen biricik güvenliktir. Metafizik anlamda Wu Wei eylemsiz etkinliktir. Yaşamın odağı, gizil güç, odak, varoluş, yetkin bilgi, salt özdeşliği ve devinimsiz devindiriciyi yanında bulundurur. Bu Tao'dur. Eyleme geçmeden hepsini eyleme geçirendir. Tao Te Ching. Wu Wei her eylemin sonu değildir. O stoacıların apatheia, duygusuzluk kavramıyla karşılanamaz. Bu sözcük bu dünyada umutsuzluk, duygunun iyice baskı altına alınması temeline dayanır. Bu duygusal yanılsamalara bağlanan, isteklerle ortaya çıkan bir eylemin sonucudur. Stoacıların geliştirdikleri usa tapma kuramı tüm duyguları dışlamaya deyim varmıştı. Bu katı ve yaşamı yatsıyan bilgisel özümsemeyle anlayışla Taoculuğun erek edindiği uyumla bağdaşmayan bir dengesizlik yolundadır. Eylemsizlik gönlün, tinin ve pırıl pırıl yüreğin şu kendiliğinden her doğru yola uyanların, her durumla uyum sağlayabilenlerin sorunudur. Bugünkü durumuyla insanlık kanılarla, ülkülerle, nesnel bilgiye bağlanmakla durağa çıkarılmış bir sorundur. Burada kendiliğindenlik büsbütün yok olmuştur. Eyleme geçmemesi, eylemsizliğe yönelmemesi gerekir. Chuang Tzu. Bu eylemsizlik savında bulunmamalısın. Eyleme dönüşecek durumda olsa bile ona yanaşmayacaksın demektir. Artık eylemsizliğe de eyleme de bağlanma olamaz. Bhagavad Gita'da şöyle denir. Bhagavad Gita, Hindu düşüncesini, inançlarını içeren kaynak yapıtlardan biridir. Onun doğru yazılışı Bhagavad Gita'dır. Bu konuda geniş bilgi Richard Garbe, Samkhya Filosofi, 1917. Eylemin ürünlerini kılavuz edinme, bunun gibi gelişigüzel bir durumda da eylemsizliğin buyruğu altında olmalısın. Bhagavad Gita. Dahası eylem de eylemsizlik gibi ikililik alanında bulunmalı ve devinimsiz ortama dönüş yoluyla bütün karşıtlıklar çözülmelidir. Kuo Xiang, Chuang Tzu konusunda yorumlarında der ki, eylemsizlik bir işe girişmemek, iş yapmamak anlamındadır. Bırak hepsini, neyse öyle kalsın. Böyle açılır, kıvanır gönlün. Eylemsizlik kuramını duyan bir takım insanlar durmanın gitmekten daha iyi olduğunu düşünürler. Bunlar Chuang Tzu felsefesini yanlış anlayanlardır. Lin Yutang bu aldırmazlığa kendi kendini savlamama, eş dengelilik ya da yaşam karşısına boş elle çıkmak diyor. O, ortaya çıkan durumlara egemen olma gizemidir. Üstelik kendini ortaya koymadan belli bir yöntemle yaklaşarak gidilecek yolu açmaya yönelik gücün ilkesidir. Bunda kimsenin kılına dokunulamaz. yaşamın anlayışlı kılavuzu olayların karşısına çıkmaz. Onları anlayışla, benimsemeyle değiştirir. Kendi güvence çevresine çeker. Açıkça yassımaz, saptırmaz. Hepsini benimser. Bunu bütün nesneleri kendi özüne çekip onların yöneticisi oluncaya değin sürdürür. Lin Yutang. İşte bu benimseme, bu duyguluk ve kendiliğindenlik Taoculuğun temelidir. Benimseyişin arınmış eylemi, istencin yüz binlerce alıştırılmasından çok daha değerlidir. O, yeterli süre içinde ortaya çıkan, bilinçli bir çabanın ürünü olmayan gerçek eylemle ilgili içsel sessizliğin ve dinginliğin durumudur. İstenç, Batı düşüncesinin temelini oluşturan, bu nedenle eylem için üstün tutulan en büyük öbektir. Ben bunu yapmayı göze almışsam hepsini yaparım. Burada olanak göz ardı ediliyor, daha iyisi olabilirmiş gibi özel durumlarda yapılacak bir iş yok. Tersine doğal yönteme uyma ve istençli işe karışma olmadan gelişmeyi kendi başına bırakmak söz konusudur. İlk çağların gerçek insanı karşı koyamazdı. O, yiğitlikleri konu edinen yapıtlar üretmeye koyulmazdı. O, önceden çizilmiş taslağa göre davranmazdı. O, ne kötü sonucun sürmesine ne de başarısını yaratacağı kişisel kıvancı aldırırdı. O, böylece korkusuz, kaygısız, yükseklere çıkardı. Chuang Tzu. Davranışlar Tao'nun kendiliğinden bağımsız olma durumuna erişmişse kılavuzları gereksemez, bu bakımdan da tepki göstermeye yönelmez. Dinginlikte, sessizlikte, koşulsuz olmada, eylemsizlikte, evrenin, geniş ovaların Tao'nun niteliğini buluruz. Chuang Tzu. Wu Wei aldırmazlığın sakıncasını da vurgular. Orta yetenekli insan, içinde tüm varlığın belirtildiği, düzene konduğu mantıklı dünyanın gözle görülen güvenliliğini yeğler. Böylece beklenmeyen, şaşkınlığa götüren olaylar olmazmış. İnsan uymak gereğinde kaldığı alışılmadık bir biçimde karşı karşıya getirilmezmiş. Bu durağan tutum tüm bilgeliğin kaynağını, parlak bir tinin üstün başarısını engeller. Bilge değişmenin ve yararlılığın ortamında yaşar. Bu nedenle Wu Wei alanında kalır. O, kıpırdamaların ve adları konarak saptananların içindedir. Bu nedenle geniş bir ülkede, dışta ve dilin ötesindedir. O sessizdir, yalnızdır, boş ve tümden açılmıştır. Onun varlığı sözcüklerin giysisi içine sokulamaz. Sheng Chaos, Lin Yimen. Dirensizlik ve güçsüzlük, işte Wu Wei'nin doğal yolu. Böyle apaçıktır. Lao Tzu yalnızca dirensizliği önermekle kalmaz, tersine iyi ile kötüye de karşı çıkar. Oysa gücün her biçimi haklı olarak barbarlığın ya da kıyıcılığın damgası diye görülmüştür. Bana iyi sonuç veren güçlü bir insan gösterin. Ben de onu kendime öğretmen seçeyim. Tao Te Ching. Güç, baskı anlamında gelişmemiş çocuksu bir tepkidir. Bilgili, yetişkin bir insan içinde olanaksızdır. Bu olanaksızlıksa yönetim gücünden yoksunluğun açık belirtisidir. İnsan değerinin saygınlığının sonunu gösterir. Ayrıca saldırganlığın, çöküşün, hırsızlığın açık edimidir. Ya da öfkenin açığa vuruluşu, düşüncesizce bir sözcük, özensiz bir düşünce olarak görülür. Bunların hepsi gövdenin ya da tinin baskısından, kendini güçlü sezişinden doğar. Ancak bu hızlı bir tükenmedir. Sürekli olmayan geçici bir güçtür. Bir koçbaşı bir duvarı yıkabilir. Ancak açılan bir gediği yeniden kapatamaz. Chuang Tzu. Güçlü bir rüzgar bütün gün esemez. Bir sağanak sabaha değin süremez. Tao Te Ching. Çağımıza değin Çin'de hep savaşta ilk vuran yenilendir. Bu da en korkusuz kişi silahını en sonra kaldırandır anlamına gelir. Böyle bir düşünce ortamında doğaya uygun savaş çekilmez, onaylanmaz bir olay sayılmıştır. Bu da ancak kültürün çöküşünden, insanların kaba tutumundan ve katı yaratılışlı olmalarından doğmuştur. Savaş, insanın olabildiğince alçalışıdır. Sayısız insanı öldüren bir kimse, hep yakınıp sızlanmalı, dövünmeli, kıldan giysi giyinmeli. Silah altına çağırmak, eğitimin en yoz, en alçakça biçimidir. Düzenlemeler ve yasalar, yönetimin en aşağılık biçimidir. Chuang Tzu. Baskı yönetimi insanı azgın güçlerin denetimi altına sokar. Bu tür yönetim yalnızca aşırı öfkeye, azgınlığa yaramaklı kalmaz. Temelinde insanlara acı çektirmek, baskı yapmak, hırçınlık, öfke, hınç gibi kötülükler vardır. Bunları başaramazsa bile insanlara gövdesel acılar çektirerek öç almaya yönelik eğilimi günü gelince kıyım yapabileceği umuduna dönüşür. Baskı güçsüzlüğü yalnızca yetersizliğe ve korkuya dayanmaz. Tersine kimi insanlarda özellikle soğukkanlılığın gerçek gücünü, kurnazlığı özünde taşıyanlarda ilkel ve gelişmemiş eğilimin öç almaya yönelik duygulara egemen olmasını da içerir. Günü gelince öç alınacaktır. Bu tür insanda baskı yapmanın dağıtıcı ve yıpratıcı niteliklerin karşıtını içeren kalıcı bir güç vardır. Baskının ortaya çıkışı, kendine özgü değişik bir biçimde bireyde olduğu gibi toplumda da çöküşü vurgular. Savaşlarda devlet eliyle uluslararası öldürmeler ya da kişisel azgınlıklar böyledir. İçinden böyle azgın edimlerin aydınlığa çıktığı bir toplum uygarlaşmış sayılamaz. Uygarlık başkalarına saygı göstermeyi içerir. Uygar kişinin önünde yetkisinin ya da kanılarının ya da düşüncelerinin özgürlüğü tartışılmaz. Uygarlık toplumda ortaya çıkan barışın, mutluluğun ötesinde hoşgörünün ve kişisel özgürlüğün kesin, açık bir aşamasının bulunmasını ister. İçinde baskının geçerli olduğu ve katlanıldığı bir toplum sayrıdır, yozlaşmıştır. Sağlıklı bir toplum ereğine ulaşmak için baskıyı araç olarak kullanmaz. Tersine baskıyı iyi bir istencin, anlayış gücünün ve gönüldeşliğin nitelikleriyle çalışan uygulamalara karşı kullanır. Tibet gibi bir devlette durum böyledir. Orada baskı yönetimi bilinmez. Kıyıcılık ve kan dökme yoktur. Orada genel güler yüzlülük mutlu bir devleti olanaklı kılmıştır. Bu yüzden Tibetli çocuklar kavga nedir bilmezler. Daha önce de söylendiği gibi Tao'culuk kötülüğe iyilikle karşılık verilmesini önerir. O, Konfüçyüsçülükle uzak yakın ilişkisi olmayan bir öğretidir. Bu öğreti iyiyi yürürlükte tutmak isteyen, iyiyle kötü karşılaştırıldığında ağırlığını iyiden yana koyan bir içerik taşır. Konfüçyüsçülük, düşmanlıkla doğruluğun, tüzenin, gönüldeşliğin uzlaştırılmasıdır. Buna karşın, Lao Tzu'nun savı, gerçek insanın iyi ile kötü arasındaki ayrımı açıklığa kavuşturması, ortaya çıkarması gerekir biçimindedir. İnsan bir kez kendini genel yaratışla özdeşleştirir, bağlantılı kılarsa baskı olanaksız ve saçma olur. Bu durumda birine yıkım getirmenin, sıkıntı vermenin, kendi kendine yıkım getirmek, sıkıntı vermek olduğunu anlar. Bunu dengesiz, sağlıksız bir kimseden başkası yapabilir mi? Böyle bir baskı kullanımı doğaya aykırıdır. Doğanın yıpratılması anlamına gelen böyle bir baskı doğayı sömürene ya da doğaya egemen olana dönmektir. Eski bir Çin geleneği var. Yüzünü gerçeğe dön. Bu çok derin bir anlam taşır. Nerede yanlışı tanıyan ve suçu onaylayan iki öbek varsa, orada azgınlığı körükleyen, gelecekteki baskıyı geliştirmeyi besleyecek bir öfkenin, kızgınlığın yeri yoktur. Baskı temelde bir dengeliliğin dışına çıkıştır, bir üstünlük eğilimidir. Böyle bir gerekimin, bir sürekli baskının doğmasına elverişli nitelikleri ortaya koyması da kaçınılmazdı. Baskı, baskıyı doğurur. Çokluk sakıncalı ve ezici bir karşı koymayı, direnişi kışkırtır. Durum, birbirini izleyen ve böylece direnişi güçlendiren kanılar ya da içgüdülerden kaynaklanan ezici taşkınlık içinde geçerlidir. Tek yanlı bir katılıkla belli, bireysel bir görüşe dayanan, yaşam yerine kendi bütünlüğü içinde bir inancı geçerli kılan, dinci örgütlerde böyle tutum vardır. Hep kendi düşüncelerini gündeme getirir, ortaya konmuş bir karşıtlığı savunur, başka inançlara yetki tanımazlar. Onlar sevginin gerektirdiğini hırçınlık, kıskançlık ve dövüş çekişe dönüştürdüler. Çağımızda el işçiliğinin ortadan kalkışı, baskı doğurucu, ekleme bir etkendir. Bir makine gibi çalışma gereğinde kalan insanın kendi yaratıcı becerilerini gerçek yerine oturtabilme olanağı yoktur. Bu nedenle kendi özgün arası içinde gelişemiyor, o makineden uzak kaldığında da baskıya yönelik uygulamaların engellemeleriyle yüz yüze gelir, bundan kaçınamaz. Bir uğraş geleneğinin temeline oturtulan el işlerinin karşısında hep bu tür engeller bulunur. El işi, insanın yardımını, emeğe katkısını, yaratıcı düşünme yetisini, becerikli eli gerekser. Uçarı, kötü bir ivecenliğe dayanan yönlendirici yaklaşma çok kısa bir sürede haftalık ya da yıllık emeği yıkıntıya sürükleyebilir. 8. Bölüm Büyük Üçlü Tao'culuğun gök, insan, yeryüzünden oluşan büyük üçlüsü, gök, yeryüzü tanrı gibi doğal bir anlamda değildir. Gök, tanrısallığı ya da varlığı, yeryüzü özdeği, insansa ikisinin bileşimini yansıtır. Bunlar arasındaki aracıyı dile getirir. Ayrıca gökle yeryüzü gibi iki değişik doğaya katılır. İnsan burada yolda yürüyen değil, tersine Tao'cu görüşe göre ya da Konfüçyüsçü kurama göre yetkin insandır. O bir imparator olarak, göklerin oğlu olarak onların varlığında yansıtılmıştır. Yetkin insan tüm yin yang olanakları içinde insan doğasına özgü gizil gücün bütünleşmesi anlamındadır. Bir bileşim olarak, aracı olarak odaklaşmış durumu kapsar ve görünen karşıtlıkların temel birliğini gösterir. Yetkin insan böylece dağılmanın kaynağına döner. Belli biçimsel kuralların görünen evrendeki bölümlerine değin gider, araştırır. O, bu tutumuyla Tao'daki yin-yang ikililiğini çözümler. Nesnel olaylar evreninde tinsel varlıkla özdek, şu üç öğeden oluşan varlık alanı gövdede iki ayrı türden oluşan birlik içinde toplanır. İnsan bu bağlama vardığında gök ve yeryüzü niteliklerini, kendi doğasında hayvanların eğilim ve içgüdülerini, ayrıca tanrısal varlıklara yönelme baskısını hepsini Tao'ya bağlamışsa karşılaştırabilir ve açıklayabilir. Gökyüzü, yeryüzü ve insan her yaratışın temelidir. Gök yaratır, yeryüzü besler, insan yetkinleştirir. Changyong. Üçlü belli bir aşamada ata, ana, oğul simgesine katılır görünmesine karşın Hristiyan'ın üçlemesiyle bağlantılı değildir. O bir simge içinde son iki öğenin bağlamında ortaya çıkan bir üründür. Bu da gök ve yeryüzü bütün varlıkların atası, anasıdır anlamındadır. Kişisel bir üçleme değil. İnsan bir odak varlık olarak ortanın genel simgesi içindedir. İnsan gökle yeraltı evrenlerinin buluşma yeridir. Bu iki evrene giden yol insandan geçer. O gökle yer arasında süren oyunun denge ve uyumu olarak görülür. Yin Yang simgesinde olduğu gibi burada da tek sayıların önem ve mutluluk verici yorumu bulunur. 3 bölünmeyen, ayrışmayan ilk sayı insanın evrendeki yerini, yükümlülüğünü, dengesini sağlar. Bundan dolayı yetkin kişi bir yana çekilemez, dışlanamaz. Tersine kendi doğal varlığı içinde gökle yere özgü bir biçimde iç içe olması, ölçüye ve uyuma dayanmayı olanak sağlar. Onun yeri üçlü varlıkta da yansıtılır. Bu üçlü de gördüğümüz gibi üstteki çizgi göğü, alttaki de yeri, ortadaki insanı yansıtır. 4 tinsel hayvandan biri olan kutsal kaplumbağa simgesi de buraya özgüdür. Onun sırtındaki bağ göğün kubbesi diye görülür. Yine onun altındaki zırhı da yeryüzünü yansıtır. Onun gövdesi orta yerde ikililik evreninde dıştan bakılınca ayrılıp yayılmış, içtense derli toplu bir bütün oluşturan insanı yetileriyle dile getirir. Taoculuk ve Konfüçyusçuluk, insanın altın çağından ya da çok mutlu bir durumdan kaynaklanan eski, köklü bir geleneğin kalıtı ve koruyucusu sayıla gelmiştir. Onun biçimsel yapısı aşamalıydı. Bu aşamaların özelliği de bütün toplum kesimlerinin gereksinmelerini yeterince gidermeye çalışmaktı. Öyle ki en yüzeysel anlayışlı bile en iyi anlayışlıdan az değerli sayılabilecek bir aşamada değildi. Bu toplumun doruğunda imparator dururdu. İmparator ise yerle gök arasında yetkin insanı ve birbiriyle bağlantı kurma yerini simgeliyordu. O güneşin oğlu ve yeryüzünün egemeniydi. Bu biricik imparator kılıç taşımazdı. İmparator katına çıkan olursa koltuğu güneye döndürülürdü. Bu da Çin evren bilimin ve gök biliminin demir kazık denen yıldızla bağlantısı yüzündendi. İmparator yeryüzünde devlet içinde odak orununda bulunurdu. Demir kazığın gökteki orununu yansıtırdı. O gökyüzü egemeninin elçisi sayılırdı. Çin'in kendini ortanın devleti diye tanımlamasının temel nedeni onun gök devletinin yansıyan bir örneği olarak yeryüzü devletini bu orta yere yöneltmesidir. İmparatorun ve egemen yöneticinin kişiliğinde göğün ve doğanın bölünmezliği, doğruluğu vurgulanır, nesnelleşir. İşte burada iki varlık ortamının yasalarına aykırı davranışın gereği kendiliğinden gündeme gelir, eylem karşılığını görür. Egemen yönetici yansız ve doğru olma gereğindedir. Yetkin kişi bütün varlık alanını bir bütünlük içinde kuşatan gök gibidir. Ayrılıkçı, bölücü kişi de göğün altındaki dünyaya bozukluk ve kargaşa getirir. Kuantusu. Bu yansızlık yalnızca imparator ya da gelişigüzel bir yönetici için geçerli nitelik değildir. Yöneticilik üstlenen bütün insanlar için, dahası bütün olağan insanlar için geçerlidir. Eylemsel olarak hepsinden gücü, çetini, tutkunun tutsağı, egonun yönetimi ele geçirme çabalarıdır. İnsan, göğün ve doğanın yasalarıyla uyum içinde yaşarsa kendi gerçek odak yerini kazanabilir, bilgiler arasına girer, kendi uğraşında başarılı bir aracı kılınır. Ancak doğayı kendi dileğine göre sömürmeye kalkışır ya da bilgenin bencillikten uzak tutumunu benimsemekten kaçınırsa, insanüstü bir büyüklenmenin ardınca koşarsa birdenbire aracılık görevinden koparılır, Tanrı'nın ya da şeytanın oyuncağına dönüşür, güçlükler başlar. Bu konuda en çarpıcı soğuk örneği Nietzsche verdi. Bir bilinç bulanıklığı içine düştü. Onun üstün insana tapmaya yönelik görüşünden kaynaklanan yönetimsel çılgınlıklardı. Çağlar boyunca insancılık sunağının nice kendinden geçmiş tapınıcısı vardır. Bu gökyüzünü bile kuşatmaya kalkışan, benzeri ve örneği bulunmayan yeryüzü insanının başından gövdesinden fışkırmış, elinden iş kurtulmayan, üstün yaratıcı sayılan şaşılası bir yaratıktır. Yin ve Yang'da gökle yeryüzü simgesel nitelikte görülür. Dahası eskiden Çin'de dairenin içine çizilen dörtgen töre yasalarının ilk kanıtları, bunlar Taoculuktan ve Konfüçyusçuluktan önceydi. dikdörtgen, daire ve yüzey kavramları içinde simgesel olarak açıklanmıştır. İnsan, gökle yeryüzü, daire ile dikdörtgen arasında sağlanan birliğin bir ürünü olarak bu iki varlık alanının yetkinliğini gösterme gereğindedir.